أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. Aziz dostlar, değerli dinleyenlerim, Ankebût suresinin 41. ayetiyle bugün dersimize başlayacağız. Yüce Rabbimizden niyazımız, kelam-ı kadimini hakkıyla tilavet eden kullarından bizleri kılmasıdır. En güzel şekilde okumak, Rabbin razı olacağı şekilde muradını anlamak, kavramak ve onu şahsımızda ahlak haline dönüştürmek ve hayatı Kur'an'ın gölgesinde Kur'an'a uygun yaşamak, Habibullah'ın yaşadığı gibi niyazımız odur. Rabbimiz cümlemize kolay getirsin efendim. Öncelikle bugün tefsirini yapacağımız bölümün kıraatini gerçekleştireceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meselullezine ittehazu min dunillahi evliya kemethelil ankebut اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ Sadakallahu'l-Azim. Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Azimüşşan'ın nurundan, hidayetinden, bereketinden hepimizi istifade ettirsin efendim. Ankebût suresi 41 ile başlıyoruz. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Meselüllezîne ettehazû min dûnillâhi evliyâ kemethelil ankebût ittehazet beytâ ve inne evhenel büyût lebeytül ankebût lev kânû ya'lemûn. Allah'ı bırakıp da başkalarını dost ve yardımcı edinenlerin hali örümceğin haline benzer. Örümcek de barınmak için kendine bir yuva yapar. Halbuki yuvaların en zayıfı şüphesiz örümceğin yuvasıdır. Keşke bu gerçeği bilselerdi. Efendim, bundan önceki ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz peygamberlerine karşı gelen, onları yalanlayan, kendilerine indirilen ayetler üzerinde düşünmeyen kimselerin nasıl helak edildiklerine dair bizlere haber aktarmış, bilgi vermişti. Onların birçoğu Allah'tan başkasını kendilerine ilah edinmişlerdi. Yanlış yanlış yollara sapmışlardı. İşte Rabbimiz Allah'tan başkasını ilah edinen kimselerin bu hallerini bir benzetmeyle kullarına aktarıyor, anlatıyor. Onlar diyor, Allah'tan başkasını kendilerine veli edinerek, veli demek dost diye Türkçe'ye tercüme ediyoruz ama daha çok kendisini koruyan, kollayan, işlerini tedbir eden, efendim evirip çeviren bir sahip manası da vardır bu kelimede. Yani kendi işlerini bir anlamda Allah'tan başka edindikleri bir takım sığınak ve barınak gibi gördükleri kişilere ya da varlıklara havale ediyorlardı. Onlardan medet umuyorlardı. Yağmur isteyeceklerinde ondan istiyorlardı. Rızık bereketi isteyeceklerinde ona müracaat ediyorlardı. Savaşta zafer kazanmak için bu nevi efendim sığınmalar oluyordu. Allah'tan başka taptıkları ilahlara yönelik. Onlar da bir güç farz ediyorlardı. Güçleri var, kudretleri var gibi görüyorlardı. Bazen bu canlı insan figürleri de olabiliyordu. Firavunu ilahlaştırıyorlardı. Efendim, bazen para babalarını ilahlaştırıyorlardı, Karun gibi. Bazen kendilerince efendim peygamberleri ilahlaştırıyorlardı, melekleri ilahlaştırıyorlardı, salihleri kendilerine ilah olarak kabul ediyorlardı, Rab kabul ediyorlardı. Allah'tan başka her ne ki Rab edinilmiştir ya da ilah olarak kabul edilmiştir, bütün bunların hakikatte zerre kadar bir gücü, kudreti söz konusu olamaz. Allah ne kadar müsaade ederse, ne kadar onların elinden bir takım imkanlar zuhur ettirirse o kadar. İşte Yüce Rabbimiz, bir kimse ki Allah dışındaki bir varlığı, canlı olsun, cansız olsun, kendisine veli ittihaz edinirse, yani kendisine dost, koruyucu, sığınak, barınak gibi görürse, şunu bilsin ki diyor, bu şu örümceğin haline benzer. Burada ankebût ifadesi dişi örümcek anlamına geliyor. Daha çok demek ki o ağı ören dişi örümcek. Bu diyor bir kendisine bir yuva yapar. İttehadet beyta. Kendince kendini emniyette hisseder. İşte Allah'tan başkasını ilah edinen kimseler de, sığınak barınak olarak gören kimseler de kendilerince bir efendim kendilerini emniyete almış gibi hissediyorlar. İşte kıyamet gününde bize şöyle yardımcı olacak da böyle olacak da falan diyerek. Halbuki Cenab-ı Hak kullarının kendinden gayriye sığınmalarını, kendisinden başkasından medet beklemelerini, istimdad etmelerini adeta istemiyor. Evet, şefaat haktır. Fakat şefaate dayanarak, onu yegane sığınak, barınak görerek Allah'ı unutmak da doğru değil. Doğru değil kelimesi hafif kalır burada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kızım Fatıma babanın peygamber olduğuna güvenme derken, onu esas ana güveneceği kaynağa, yani kadiri mutlak olan Cenab-ı Hakk'a yönlendiriyordu. İşte kim olursa olsun, ne olursa olsun, eğer beni koruyacak, kollayacak diyerek Allah'tan başka bir takım veliler, bir takım dostlar, efendim bir takım dayanaklar, barınaklar elde ettiğini zanneden kişiler şunu bilsin ki diyor Cenab-ı Hak, bunların hali şu örümceğin haline benzer. O dişi örümcek kendisine bir ev yapar. Biliyoruz hepimiz örümcek yuvalarını. Fakat diyor, evlerin ya da barınakların, yuvaların en zayıfı bu örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Yani kendilerine sığınak, barınak diye gördükleri şeylerin hakikatte sığınak ve barınak olmadığını bir bilselerdi. Bazı alimler bu misal üzerinde bayağı ince ince dururlar. Bir, yapı itibariyle örümceğin, evet belki sanatsal bir özellik gösteriyor ama üç boyutlu bile değildir onun evi. Efendim, sadece bir satıh gibi bir düz bir şekilde kendisi ortasında olur. Hatta şöyle deniyor. Sadece o maddi yapısı itibariyle değil, o yuva bile değil. Nasıl yuva bile değil? Bazen yuvada eşler birbirini korurlar, kollarlar. Anne, baba, çocuk birbirine destek olurlar. Halbuki diyorlar, bu dişi örümceğin yaptığı yuvada şöyle bir hadise oluşuyor. Erkeğiyle çiftleştikten sonra bu dişi örümcek erkeğini öldürüyor. Demek ki öyle bir, onu hatta yiyor kendisi. Sonra kendisinden çıkan yumurtalar var. O yumurtalar içinde, sonra kendisi ölüyor. Yumurtaların içinden çıkan bir efendim yavrusu bu sefer beslenmek için diğer yumurtaları yiyor. Şimdi böyle bakınca diyorlar ki alimlerimiz, çok hakikaten ibretlik bir şey. Onun evi hem maddi yapı itibariyle en zayıftır, hem de kuruluş itibariyle, içindekileri itibariyle birbirini yiyen bir evdir bu ev. Birbirine zarar veren bir, fertlerden oluşan bir yuvadır. Dolayısıyla Allah'tan başkasını kendisine veli edinen, kendisine dayanak, barınak edinen, dost edinen, benim her şeyim budur gibi bakan kişilerin yarın kıyamet gününde birbirini yiyeceklerine de işaret vardır. Daha dünyadayken birbirini tüketirler zaten onlar. Daha dünyadayken sizin zamanınızı, emeğinizi, ümitlerinizi, umutlarınızı, birbirinizi tüketirler, birbirinizi yersiniz. Kıyamet gününde de işte sahneler anlatılır Kur'an-ı Azimüşşan'da. Kendilerine ibadet edilenlere gittikleri zaman, biz sizin ibadetinizden haberdar değildik. Biz de sizin gibi Allah'ın bir yaratığıydık. Aciz bir kulduk diyecekler ve orada bir ümitsizlik yaşayacaklar. Yani böyle bir onları orada kurtarma gibi bir durumları olmayacak. Belki tam aksine, hatta şöyle orada manzaralar anlatılır. O kandırılan diyelim, Allah'tan başkasına ilah diye tapınan kişiler, ya Rabbi diyecekler, bu bizim elebaşlarımız, bizi saptıranlar var ya, onlara sen azabını iki kat ver. Orada birbirini görmek istemeyecekler. Birbirinden kaçacaklar. Ellerinde olsa birbirini orada yiyip parçalayacaklar zaten. Tam da Cenab-ı Hak öyle benzetmeler yapıyor ki işte Kur'an-ı Azimuşşan'da. O müşriğin ya da Allah'ı tanımayan inkarcının kendince bir takım efendim barınaklarını, korunaklarını nasıl efendim sıfırlayacağını bize anlatıyor en güzel şekilde. Hatta şöyle, o kafir adam yarın kıyamet gününde öyle bir noktaya düşecek ki işte evladından kaçacak, hanımından kaçacak, birbirine düşman olacaklar. Zaten ayet-i kerime de o gün diyor, dostlar birbirinin düşmanıdır ama muttakiler hariç. Dünyada arkadaşlıklar var, bir takım ilişkiler var. Ama yarın diyor hepsi orada birbirine düşman olacak. Tam da böyle işte. Nasıl dişi örümcek erkek örümceği yani eşini yiyip bitiriyor. Çocuklar diye efendim geride kalan nesiller diye ifade edebileceğimiz o zürriyetleri de birbirini yiyip bitiriyor. İşte diyor Yüce Rabbimiz Allah'tan başka kendilerine bir takım dostlar edinenlerin hali bu. Cenab-ı Hak zat-ı uluhiyetini veli edinen, dost edinen, her işinde ona müracaat eden halis, muhlis, muvahhid, ehli tevhid yani kullarından eylesin cümlemiz. İnne Allahe ya'lemu ma yed'une min dunihi min şey ve huvel azizul hakim. Şüphesiz Allah onların kendisinden başka nelere el açıp yalvarmakta olduklarını, kulluk yaptıklarını, ibadet ettiklerini çok iyi bilmektedir. O kudreti daima üstün gelen aziz, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olan hakimdir. Yani insan bazen işte bilerek ya da bilmeyerek bir takım şeyleri ilahlaştırabiliyor böylece. Bazen hocanıza çok güveniyorsunuz. Bazen efendim kendisine bağlı olduğunuz mürşidinize bu beni yarın kurtaracak diye bakıyorsunuz. Ama Cenab-ı Hak böyle bakılmasını istemiyor. Gerçek mürşitler de böyle bakılmasını istemezler. Peygamberler hep insanları kendilerine bağlayan insanlar değil, Allah'a bağlayan insanlardır. Habibullah Efendimiz'in işte sözünü naklettik. Yakınlarını topluyor, hepsine öyle diyor. İşte eşim peygamberdir diye güvenme diyor. Ey Safiye diyor anamıza. Öyle hitap ediyor Resulullah. Kızına babam peygamber diye güvenme diyor. Yarın için hepiniz ahiret için azık hazırlayın. Çünkü evet şefaat haktır ama şefaat kim için verilecek bilmiyoruz. Sizin için şefaat etmesine izin verilecek mi verilmeyecek mi? Bu sebeple şefaate bel bağlayarak dünyada işte kendimizce bir takım barınak ve sığınak edindiğimizi zannediyorsak orada da yanılıyoruz. Şefaat haktır, inkar etmiyoruz. Fakat şefaate bel bağlayarak ahiretimizi garantide görmüyoruz. Bu da ayrı bir inanç esasıdır. Yüce Rabbimiz de bunu sürekli vurgular. Sürekli kullarına dikkat çeker. Sizler Allah'tan gayri nelere yalvardığınızı biz çok iyi biliyoruz diyor. Bakınız burada. Neleri ilah konumuna koyduğunuzu biz biliyoruz. Bu sebeple Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her meclisten kalkarken Ya Rabbi seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Allah'ım bilerek sana şirk koşmaktan, bilmeyerek şirke düşmekten sana sığınırım buyurur Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Tevhid çok hassas bir konudur. Onun için insan bir ömür Allah için Allah'ın varlığını, birliğini yani o tevhid şuurunu koruma adına gayret gösterse en büyük salih ameli yapmış olur. Çünkü öbür aleme şirksiz göçebilirsek öyle diyelim. Allah'a ortak koşmadan, o tevhidi zedelemeden göçebilirsek, orada affedilme imkanımız, ihtimalimiz çok büyük. Yüce Rabbimiz affedeceğini vaat ediyor birçok kullarına. Böyle bir af tecelli edecek. Ama Allah muhafaza, şirkle öbür tarafa göçülecek olursa, yani Allah'a bir şeyi ortak koşarak, Allah'tan başkalarına Rablik, ya da ilahlık vasfı vererek öbür tarafa göçecek olursak Allah muhafaza buyursun o zaman orada affedilmeyen bir günahla Rabbin huzuruna çıkmış olacağız. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o sabah duaları var, akşam duaları var. Bu bir takım dua ve zikirler kitaplarında bunlar vardır. O Hisnül Müslim diye bilinen o özel tertip edilmiş dualarda bunlar vardır. Onlara bakıldığı zaman Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sabaha çıktığında ve akşama girerken hep böyle dua ettiğini görüyoruz. Tevhid duasıdır tamamen. Allah'ım senden başka ilah yoktur diye. Hep böyle tekrar eder o dualar. İşte Seyyidül İstiğfar vardır mesela. Sabah ve akşam ya da gündüz ve akşam okunması tavsiye edilir. Orada tamamen yeniden bir tevhid yenileme vardır. Yani Allah'ın vahdaniyetini, birliğini sürekli yenileme vardır. Bunlar önemlidir. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ İşte biz insanlar için böyle misaller veriyoruz. Fakat bunlar üzerinde ancak alimler akıl yorar ve onlardaki gerçek manaları onlar anlayabilirler. Şimdi bazen müşrikler ya koskoca Allah bir sivrisineği misal mi verir diyorlardı. İşte burada da örümcek misali veriliyor. Ama Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Allah böyle misaller verir. Ama bu misalleri ancak alimler anlar. Ama neyin alimi bu? Allah'ı bilen alimler. Allah'ın varlığını, birliğini kabul eden, o bilgi, o ilimle alim olan kullar, yani Türkçemizde daha çok arif ifadesini kullanırız. Arif olan kullar bu ibretlik misallerden çok hikmetler çıkarırlar. Nice nice öğütler çıkarırlar. Nitekim biraz önce o örümcek misalinde bunu gördük. Alimlerimiz ne güzel manalar çıkarıyorlar. İnsanoğlu bazen kıssayla, bazen böyle darb-ı mesel diye ifade ettiğimiz bir takım meselelerle, misallerle daha rahat anlıyor. Ama bir insan da işte Allah'a karşı kalbini kapattıysa, ne bileyim kulaklarını kapattıysa, gözünü kapattıysa, onun idraki, akletme melekesi yani çalışmıyor. Çalışmayınca o anlamıyor. Ne demek istediğini anlamıyor. Rabbimiz de burada akletmemiz gerektiği üzerinde duruyor. Aklımızı çalıştırmamız gerektiği üzerinde duruyor. Zaten akıl bağ demektir. Yani var olan şeylerle bir bağlantı kurarak bir sonuca ulaşmak demek. Hiçbir şeyi boşuna yaratmayan Yüce Mevlamız bütün varlıktaki ayetleri okumamızı ister. Onlara bakarak yeni yeni sonuçlara, ilahi kudret akışlarına şahit olmamızı ister. Bu misalleri sadece hikaye olsun diye vermiyoruz diyor Yüce Rabbimiz. Bunlar üzerinde düşünün. Bunlar üzerinde tefekkür edin. Ona göre hakikatleri kavrayın buyuruyor. خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِن۪ينَ Allah gökleri ve yeri gerçek bir sebep ve hikmete uygun olarak mükemmel bir sistem halinde yaratmıştır. Elbette bunda müminler için bir ders ve ibret vardır. Yani biz bu yerleri ve gökleri iş olsun diye boşuna batıl efendim oyun olsun diye yaratmadık buyuruyor. Bir hakikat üzere yarattık. Bunlar kendi kendine olmuş şeyler değil. Belli kanunlarla, belli efendim prensiplerle, belli bir nizam içinde, belli bir ölçüyle yaratılmıştır ve o ölçü üzere akıp gitmektedir her şey. Bütün varlıkta bir nizam, intizam vardır. Cenab-ı Hak yönetir, bütün varlığı yönetir. O gök cisimlerini yöneten odur, yeri yöneten odur, yerdekileri yöneten odur. Daha bilmediğimiz nice nice varlıkları yöneten odur. Her şey ona doğru akıp gitmektedir, onun emirlerine doğru. Onun muradına doğru, isteğine doğru yönelmiş, koşup gitmektedir bütün varlık. Su gibi akmaktadır. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Bunda diyor bu yaratılışta mümin insanlar için, inananlar için çok büyük bir ayet vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her sabah evden çıkarken bazen başını yukarı kaldırır. Âl-i İmrân suresinin sonundaki şu ayetleri okurmuş. İnne fî halqis semâvâti vel ard ve ihtilâfil leyli ven nehâr le âyâtin li ulil elbâb. Şu göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri yerine peş peşe gelmesinde, farklılığında, gerçek akıl sahipleri için, yani imanla aydınlanmış bir akletme melekesine sahip kimseler için nice nice ayetler vardır. İşte bütün varlığa mucize çapında büyük ayetler, büyük işaretler diye bakmak ve oradan da nice nice hikmetler, nice nice öğütler, nice nice işaretler devşirmek kim için? Müminler içindir diyor Cenab-ı Hak. İnananlar için. İnanan böyle bakar. İnanmayan alık alık ahmakça bakar. Kainat akıllar için böyle bedi bir sanattır. Fakat gafiller için yemekle şehvetten ibarettir. Demek ki iman başka bir göz açıyor insanın kalbinde ve idrakinde. Başka başka ufuklar açıyor. Hayata bakış paradigmanız ona göre şekilleniyor. İnançlarınıza göre. Kalpte oluşan o bilgi havuzuna göre oluşuyor. Mümin insanda sadece beş duyudan kaynaklanan bilgi yoktur. Onunla birlikte ilave bilgiler vardır. Peygamberlerin getirdiği ilahi bilgiler vardır. Rabbin ilham ettiği bilgiler vardır. O bilgilerle başkalarına açılmayan başka perdeler açılır. Perdeler açılınca nice nice hakikatler keşfedilir. O hakikatler kafire açılmaz. Münafığa açılmaz. Kalbi kilitli olana açılmaz. Perdeli olana açılmaz. Çünkü körleşen baş gözü değildir. Körleşen göğüslerdeki kalp gözleridir buyurur Cenab-ı Hak. Kalp göz açılır. Göz açılır. Niye göre açılır? Demek ki imana göre açılıyor. Takvaya göre açılıyor. Ütlü mâ uhiye ileyke minel kitâb ve akimus salâh. İnnes salâte tenhâ anil fahşâi vel münker. Ve le zikrullâhi ekber. Vallahu ya'lemu mâ tasnaûn. Ey Resulüm! Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı hakkıyla eda et. Şüphe yok ki namaz şirkin işlerden ve kötülüklerden insanı alıkoyar. Allah'ı zikretmek elbette her şeyden en büyük olan odur. En büyük olan şey budur. Ve Allah ne yaparsanız bilir. Gerçekten bu ayette de birçok hikmetler, sırlar, incelikler var. Efendimiz'e hitaben, ey Nebi-i Ekrem, kitap olarak sana vahyolunan ya da kitaptan sana vahyettiğimizi sen oku, tilavet et. Arapçada kıraat kelimesi okumak anlamında olduğu gibi, tilavet kelimesi de okumak anlamındadır. İkisi arasında fark vardır. Alimlerimizin açıklamaları bunu gösterir. Kıraat, bir şeyi bazen ezberden okumak anlamına geldiği gibi, mesela bir kelimelik bir şeyi okumaya da kıraat denir. Ama tilavet en az iki ya da daha fazla kelimeyi peş peşe okumak anlamına gelir. İz sürmek anlamına gelir. Bir şeye tabi olmak anlamına gelir tilavet. Onun için bazı müfessirler ya da meal yazarları tilavet kelimesini bir şeyi önder edinerek, rehber edinerek, onun izinden gitmek, ona tabi olmak, onun gereğini yerine getirmek diye de anlarlar. Dolayısıyla tilaveti okunan şeyin manasıyla amel etme işareti de olan bir okuma çeşidi derler. Öyleyse tilavet, hakkıyla olan tilavet, okuduğumuz şeyi anlayarak ve amel etme niyetiyle, onun izinden gitmeye niyetiyle, onun peşine takılarak okumak demek. Yani onun peşine düşmek demek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işte kitaptan sana vahyolunanı oku derken, ne okunuyorsa sana, ne vahyediliyorsa ona tam tabi ol. Onu hem oku hem de gereğini icra et demek. Efendimizin şahsında bütün ümmete aynı şey tavsiye edilmiş oluyor. Başkalarının telkinlerine değil, Rabbin sana vahyettiği hususlara, emirlere, mesajlara uy. Onları oku. Nefsinin fısıltıları olabilir. Nefsin hevası, arzusu olabilir, onlara değil. Rabbin sana vahyettiğine tabi ol. İlahi vahyin izinden yürü. Arzularının peşinden değil. Ve bir de namazı o en güzel şekilde kıl. Namazı ikame et. Rükünlerine, zahiri rükünleri dediğimiz zahiri şartlarına dikkat ederek ve batini ahkamına, batini yani kalbe dair hükümlerine de dikkat ederek namazı dosdoğru eda et. Namazı kıl. İnne salate, çünkü kamil bir namaz, yani böylesi kılınan güzel bir namaz, tenha anil fahşai vel münker. Her türlü fuhşiyattan ve her türlü münkerden insanı alıkoyar. Hadi eşet bir şey. Yani Rabbin koyduğu müfredatta namaz baş köşeye oturuyor. Namaz en önemli ana müfredat. Ve bu müfredatı en güzel şekilde yerine getiren kişi kendisini eğitme adına, kendisini geliştirme adına en önemli şeyi yapmış olur. En önemli vasıta namazdır. Bakınız, insan içindeki fuhşiyata yönelik şehvetlerini diyelim, kötü arzularını diyelim, nasıl kazıyacak, nasıl söküp atacak? Kolay değil o iş. Sadece insanı ikna etmek yetmez. O iç meyilleri de terbiye etmek gerekir. İç arzuları terbiye etmek gerekir. Neyle terbiye edeceksiniz? İşte Rabbimiz neyle terbiye edeceğimize dair bize apaçık bir vasıta ortaya koyuyor. Namazı diyor, dosdoğru kıl. Çünkü kamil bir namaz, yani hakkı verilmiş bir şekilde hem zahiri ahkamı dediğimiz bedene dair uzuvlarımızın yapması gereken o tadil-i erken dediğimiz rükünleri yerli yerince yapma anlamındaki zahiri ahkam ve adab, hem de batini, yani namazın içinde idrakimiz, zihnimiz, kalbimiz, duygularımız nasıl olacak? Bu hükümlere dikkat et ki huşu, ihlas, bunlar namazın iç farzlarıdır adeta. Bunlara dikkat ederek kıldın mı bir namazı ve Rabbinle mülaki olduğunu, Rabbinin huzurunda olduğunu, ona o an Rabbin huzurunda olduğu şuuru sende uyanırsa ve böylece bir namaz kılarsan, bu namaz senden fuhşiyatı alıkoyar diyor. O meyillerini, duygularını, seni yanlış yerlere sevk edecek bu tür arzularını terbiye eder. Başka bir de münkeri terbiye eder. Münkerden alıkoyar. Münker ne? Marufun zıttı. Yani maruf şudur: aklı selimin ve şer-i şerifin uygun gördüğü şeylere maruf denir. Bunun zıttı, yani aklı selimin ve şer-i şerifin uygun görmediği şeylere de münker denir. Demek ki aslında bir kul namazı dosdoğru kılabilirse, en güzel şekilde kılabilirse, Allah onu hep marufla meşgul eder. Münkerle değil. Yani gözünüzü korur, kulağınızı korur, dilinizi korur, bütün uzuvlarınızı korur. Namaz demek ki insanı gerçekten Allah'ın razı olacağı kıvama yükselten en önemli merdivenlerden, en önemli vasıtalardan, köprülerden biri. وَلَذِكْرُ ekber. Allah'ın zikri elbette çok daha büyüktür. Bu وَلَذِكْرُ اللّٰهِ ekber ifadesi müfessirlerimiz tarafından çok çeşitli şekillerde açıklanmış ve yorumlanmıştır. Şöyle demek: bir kulun Allah'ı zikretmesi elbette çok büyük bir şeydir demek. Bir bu mana var. Niye çok büyük bir şeydir? Çünkü insan Allah'ı zikirle farkındalığını hisseder. Yani şöyle diyelim, kendi hakikatimiz, öz hakikatimiz ancak zikirle uyanır. Diğer bir ifadeyle kendi gerçek kimliğimizi biz ancak zikirle buluruz. Allah'ı hatırlayarak buluruz. Bir başka ayette Rabbimiz şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendi hakikatlerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Burada ne anlarız? Şunu. Bir insan Allah'ı unutursa Allah da ona kendi öz hakikatini yani insanlık şerefini unutturur demek. Sıradanlaşır insan. Demek ki zikrullah yani kulun Allah'ı hatırlaması çok büyüktür. Bu büyüklüğe sınır çizilemiyor adeta. O kadar efendim çok fazla bereketi vardır ki bunun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela bir hadislerinde buyurur. Allah'ı zikredenle etmeyenin misali ölü ile diri misalidir. Rabbini zikreden diri, zikretmeyen ölü mesabesindedir. Hücre hücre dirilmek istiyorsanız, hele hele manen dirilmek istiyorsanız, kendinize gelmek istiyorsanız Allah'ı zikredeceksiniz. Allah'ı zikretmenin doğuracağı o kadar fazla sonuçlar vardır ki mesela 500 sayfalık, 600 sayfalık bu konuyla ilgili zikrin faziletine dair eserler yazılmıştır. Bu ifadeyi şöyle de anlar bazı alimlerimiz. Vele zikrullahi ekber. Allah'ın bir kulunu zikretmesi çok büyük bir şeydir demek. Peki burada nasıl bir anlam bütünlüğü var? Bir önceki cümleyle şöyle bir bütünlük var. Namazın esas fonksiyonlarından bir tanesi Allah'ı hatırlatmaktır. Bir başka ayette şöyle buyurulur. اَقِمِنْ صَلَاةَ لِذِكْرِي Beni anmak için, beni hatırlamak için namaz kıl der Yüce Rabbimiz. Demek ki evet namazın şu faydası var. Fuhşiyattan insan alıkoyuyor. Münkerden alıkoyuyor. Ama bundan daha büyük bir şey var. Ne yapıyor? Kula Allah'ı hatırlatıyor. Peki Allah'ı hatırlatınca şu sonuç da doğuyor. Allah da kulunu zikrediyor adeta. Fezkuruni ezkurkum sırrı tecelli ediyor. Siz beni anın ben de sizi anayım. Evet kul olarak Allah'ı hatırlamak, hatırlamanın birçok çeşidi var elbette. Kur'an-ı Kerim okumak Allah'ı hatırlamak olduğu gibi bir takım virtlerde Allah'ı hatırlatır. Ama aynı zamanda hayatı Allah'ın bize çizdiği ölçüler içerisinde yaşama azmimiz de zikirdir. Yani helale harama dikkatli olmak. İşte otururken nasıl davranacağız? Yolda yürürken nasıl olacak? Gözümüze nasıl sahip olacağız? Allah'ın razı olacağı çerçevede bir hayatı nasıl ikame edebiliriz? Ferdi hayatımızda nasıl? Aile hayatımızda nasıl? Toplum hayatında nasıl? Bunun için neler yapmamız gerekir? Ve bu uğurda hangi çabaları sarf etmeliyiz? Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ı zikir sayılır. Çünkü Allah adına, Allah için yaşanan bir hayat tamamen zikirden ibarettir. İşte bir kul bu anlamda Allah'ı hatırlarsa Cenab-ı Hak da buyuruyor ki ben de o kulumu hatırlarım. Allah'ın hatırlaması sadece sizin isminizi zikretmesi tarzında değildir. Allah'ın hatırlaması yine bununla ilgili 15 kadar görüş var. Yani tefsirlere baktığınız zaman. Allah'ın nimet ve ihsanlarıyla hatırlaması. Kuluna gelecek her türlü efendim bela ve musibetlere karşı onu koruması. Yarın kıyamet gününün o dehşetinden onu muhafaza etmesi. Cennetle onu mükafatlandırması gibi sayısız ifadeler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki bir kutsi hadiste ben kuluma hakkımdaki zannına göre muamele ederim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni kendi içinde zikrederse ben de onu kendi zatımda zikrederim. O beni bir topluluk içinde zikrederse ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde zikrederim. Yani kuluna şeref vermesi aynı zamanda Yüce Rabbimizin. Çünkü zikir kelimesinde aynı zamanda şeref manası vardır. Siz beni zikredin, siz bana hamd edin, sena edin, tesbih edin. Ben de size şeref lütfedeyim demek. Nerede şeref lütfedecek Cenab-ı Hak? Hem mahlukat nezdinde, bütün yaratıkların içinde hem de daha da önemlisi kendi katında bir şeref verecek. Bir mükerremiyet verecek. Neyle olacak bu? Zikrullah ile olacak. Bu sebeple Allah'ı zikretmek efendim çok ama çok büyüktür. Buradan şöyle de bir mana çıkabilir. evet namazı en güzel şekilde ikame edin. Ama namazın en büyük rükünlerinden bir tanesi namazın içinde hakla beraber olabilmenizdir. İşte biz buna huşu diyoruz. Ve Allah'ın huzurunda olduğu şuuru diyelim. O şuur hali. O şuur hali çok büyük bir haldir. Zaten eğer bir namaz hem zahiri şartlarıyla hem batini şartlarıyla namaz olursa o kul Allah'ın razı olacağı bir şekilde terbiye olmuş oluyor. Öyleyse namaz deyip geçmemeli. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ Kulun Allah'ı zikretmesi çok büyük olduğu gibi Allah'ın da kulunu zikretmesi elbette ondan da çok daha büyüktür. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ Allah ne yapıyor olduğunuzu bilir. Nelerle meşgulsünüz? Bunların her an farkındadır Yüce Mevla. وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ اِلَّا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلَاهُنَا وَاِلَاهُكُمْ وَاحِدْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Zulme batmış bulunduklarından dolayı kendileriyle iyi münasebet kurulması mümkün olmayanları dışında ehli kitapla en güzel yolla mücadele edin. Ama en güzel yolla. Onlara şöyle deyin. Biz bize indirilene de size indirilene inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da tek olan Allah'tır. Biz yalnız ona boyun eğen Müslümanlarız. Bakınız burada Yüce Rabbimiz tabi Kur'an-ı Azimüşşan'da ehli kitabı ayrı bir yer verir. Hatta onları bile kendi içinde ayırır. Yahudileri ayrı mütalaa eder. Hristiyanları ayrı değerlendirir. Ama bazen de ikisine birlikte hitap eder. Çünkü onlar netice itibariyle Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bir peygambere iman etmiş ve kendilerine kitap indirilmiş kimselerdir. Sıradan değillerdir. Yani kafirler gibi, müşrikler gibi, putperestler gibi değillerdir. Onun için onlar farklı statüde değerlendirilir daima Kur'an-ı Azimüşşan'da. İşte Yüce Rabbimiz müminlere hitaben ehli kitapla diyor. Yani kendilerine kitap verilmiş olan o Yahudi ve Hristiyanlarla en güzel şekilde, en güzel şekilde neyse onunla mücadele edin. Yani şöyle diyelim, adeta onlarla tartışırken ya da onlarla konuşurken, onları bir şeye davet ederken, onlar hakkında bir şeyler söylerken en güzeli bulmaya gayret edin. En güzel sözü bulmaya gayret edin. En güzel davranış modelini seçmeye çalışın diyor Cenab-ı Hak. Özellikle mücadele çok tasvip edilmez ama elbette mücadele de yapılır. Fakat mücadele yapacaksanız bunu en güzel şekilde yapacaksınız. En güzeli yapmaya muktedir değilseniz insanları daha da uzaklaştırırsınız. Yüce Rabbimiz onların o peygambere imanını, o kitaba sahip olmalarını ve burada bir şeyler yaptıklarını, yapmak istediklerini elbette biliyor. Onun için de onları daha büyük bir kurtuluşa, ebedi bir kurtuluşa davet ederken çok daha hassas olun diyor. Onlar hiç olmazsa Allah'a iman ediyorlar, bir kitaba iman ediyorlar, bir peygambere iman ediyorlar. Onları yanınıza çekmeye çalışırken biraz daha dikkatli olun, çok daha dikkatli olun, hassas davranın diye yol gösteriyor müminlere. Ancak diyor, bunların hepsi bir değil tabii. Bunların içinde de zalimler var. Nasıl zalimler var? Hak ve hakikati görmezden geliyor. Efendim, peygamberlere karşı haddi aşıyorlar. Kitaba karşı kitabı tahrif ediyor. Efendim, yamultuyor. İlahi manaları çarpıtıyor. Bunlar zalim. Onlara çok böyle en güzel kıvamda mücadele etmeniz gerekmiyor zalimlerle. Ama insaf sahipleri vardır aralarında. Nitekim bir başka ayette o ehli kitabın hepsi bir değildir der Cenab-ı Hak. Hepsi bir değil. Onların içerisinden secdelere kapanıp ağlayanlar vardır der. Onların hepsi bir değildir. Onların hepsini eşit göremezsiniz. Demek ki içinde zalimleri var, insaflıları var. Tamam, zalim olanlara karşı anladıkları dilden konuşun. Yani orada da pısırık davranmayın. Orada da böyle hep alttan alan siz olmayın. hakkı neyse onu verin. Zalimin de efendim hakkı verilmeli. Sözle verilmeli, halle verilmeli, davranışla verilmeli. Kibirliye karşı kibirli sadakadır. Ama herkesle öyle davranmayın. Onların hepsi bir değil. İşte burada onların içindeki zalimleri ayırarak Cenab-ı Hak ehli kitapla en güzel şekilde mücadele edin. Bu en güzelin nasıl olacağının da yolunu gösteriyor aslında ayet. Şöyle söyleyin onlara diyor Cenab-ı Hak. Bak biz bize indirilene iman ettik. Size indirilene de iman ettik. Böyle başlayın sözünüzü adeta. Ve bizim ilahımız ve sizin ilahınız aynı. Biz yalnız ona teslim olmuş kimseleriz. Adeta burada bir ikna metodolojisi öğretiliyor. Yani önce ortak noktalardan başlayın diyor adeta, bakınız. Ya sizin ilahınızla bizim ilahımız aynı. Başka? Size indirilene zaten biz kabul ediyoruz. Yani Tevrat'ı inkar etmiyoruz. İncil'i inkar etmiyoruz külliyen. Yani tamamen batıldır demiyoruz. Allah indirdi diyoruz. Onu kabul ediyoruz. Söze böyle başlayın diyor adeta. Ve deyin ki biz yalnız ona teslim olan Müslümanlarız. Bizim başka bir hedefimiz, gayemiz yok. Madem ki Rabbimiz bir, madem ki size indirilen vahye de bizi iman ediyoruz, bak bize de indirilen bir vahiy var, biz ona da iman ediyoruz. Adeta şöyle deniyor, siz de gelin bak bize indirilene iman edin. Bize gönderilen peygamberi de siz kabul edin. Başka ayetlerde Cenab-ı Hak, biz işte bizden önceki gelen, Efendimiz'den önce gelen peygamberlere de iman ettiğinizi söyleyin diyor. Birçok şekilde. Bu ne kadar önemli. Hatta bazı müfessirlerimiz derler ki, bu ayet Mekke'de indiğine göre sanki Habeşistan hicreti öncesi Müslümanların ehli kitaba karşı nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair bir talimdir, bir terbiyedir. İşte nitekim Habeşistan'a gittiklerinde orada Cafer-i Sadık o Habeş kralının huzurunda Meryem suresini okudu. Dedi ki siz Meryem'e nasıl bakıyorsunuz, İsa'ya nasıl bakıyorsunuz deyince o tertemiz dedi. Arı duru bir hanımefendidir anlamında. İşte İsa da Allah'ın kelimesidir, ruhudur diyerek, ondan bir ruhtur diyerek en güzel şekilde gerçek İncil'de hakiki inançlarında var olan şekliyle önce oradan başladı. Yani kul ya eyyuhel kafirun diye başlamadı orada Cafer-i Tayyar dinini anlatırken, Müslümanları korumaya çalışırken ortak noktalardan başladı. Burada da Yüce Rabbimiz ehli kitapla diyor buluşurken buradan başlayın. Deyin ki bak ilahlarımız aynı. Sizin ilahınızla bizim ilahımız aynı. Size indirilene de biz iman ediyoruz. Bize de indirilene iman ediyoruz. Biz yalnız Allah'a teslim olmuş kimseleriz. Böyle başlayın buyuruyor. Ama zalimlere karşı elbette onların zulüm derecelerine göre farklı muamelede bulunabilirsiniz. Onlara en güzel şekilde muamele etmek diye bir durum söz konusu değil. O zalime hakkı söylemek gerekiyorsa hakkı söylersin. O zalimin elini tutmak gerekiyorsa elini tutarsın. Ha, o zalim ölümü hak ediyorsa canını okursun. Herkese hak ettiğini ise onu verirsin. İşte İslam böylesine bir gerçekten hayatın her safhasını güzelleştiren bir din. İlişkilerimize Rabbani bir güzellik katıyor. İlişkilerimizi bir ölçüye oturtuyor. Rastgele değil. Kime nasıl davranacağımız, nasıl söz söyleyeceğimize varıncaya kadar. Bakışlarımızı, gözlerimizi, kirpiklerimizi yönetiyor. Neyi dinleyip neyi dinlemememiz gerektiğine işaret ediyor. Mahlukata nasıl muamele edeceğimize dair ölçüler koyuyor. Sana hamdolsun ya Rabbi. Bize böyle bir din gönderdin. Böyle bir Nebi-i Zişan gibi Habibullah olan dostunu bize gönderdin peygamber olarak. Ve bizi her şeyden önemlisi bu imanla şereflendirdin. Bizi bir ömür bu ikrar ile, bu tasdik ile yaşat ya Rabbi. Bu güzelliklerle tezyin eyle, süsle Allah'ım içimizi dışımızı. Hayatımızı Kur'an'ın nuruyla nurlandır. Ve son nefesimizi de sana tam teslim olmuş müminler olarak huzuruna gelmeyi, son nefesimizi vermeyi lütfeyle, kerem eyle. Ya Erhamer Rahimin. Bir sonraki derste inşallah 47. ayetten devam edeceğiz efendim. Allah'a emanet olunuz.